Ayrım 15, sayfa 183. İzmir, Mart 2007. Hayal Ilgaz'a kız kardeşinin bir fahişe olduğu yalanını söylediğinden beri yerle gök arasında bir yerlerde herhangi bir şeye tutunamadan yaşıyordu. Tutunmadan ayakta kalmak mümkün değildi. Hayat devam ettiği sürece dağılmamak, düşmemek ve yaşamaya devam etmek için bir şeylere tutunmak gerekiyordu. Küçük kutusundan aylar sonra yeniden çıkardığı, üzerinde Doğan'ın isminin yazılı olduğu künyeye tutunmayı denedi bir süre. Onu her yere taşıdı. Cebinde taşıdı, çantasında taşıdı, sigara paketinin içine sıkıştırıp orada taşıdı. Taşıyamadığı vicdan azabına diklenebilmek, onunla mücadele edebilmek için taşıdı onu. Söylediği yalandan dolayı ağırlaşmış azabıyla tutunmaya çalıştığı künyenin her iki yanındaki o incecik, kısacık zincir ise hayali taşıyamadı. Her seferinde yere düştü hayal. Her seferinde daha sert. Her düştüğünde daha büyük bir darbe alarak. Künyenin zinciri 10 yaşında bir çocuğun bileğine göre yapılmıştı ve hayalin kalınlaşmış, kartlaşmış, yalandan ve çirkinlikten paslanmış, bir aşkı gönlünce yaşayabilmek arzusu uğruna böyle çirkin bir yalanı söyleyebilecek kadar kaşarlaşmış ruhunun etrafına dolanabilmek için yetersiz kalalı çok olmuştu. Gündüz dükkanda bir şekilde kendini oyalıyor, yeniden barıştığı Ilgaz'la vakit geçiriyor, eve onunla geldiği akşamlar Ilgaz'la ona duyduğu aşk, umut ve arzu ile oyalanıyor, eve Ilgaz'sız, yapayalnız döndüğü akşamlardaysa kendini kanepeye atıyor, künyeyi nereye sakladıysa oradan çıkarıyor, elinde evirip çevirip bakıyor, geçmişe gidiyor, tertemiz günlerini hatırlıyor, incecik ağlıyor ve duadan af diliyordu. Onun şimdi kim bilir nerede olduğunu düşünüyor, onunla ilgili tertemiz ve yüce hayaller kuruyor, bu hayallerle avunuyordu. Fakat bu hayaller, bu geçmişe yaptığı yolculuklar hemen her seferinde onu Bedir'e, yaşadığı ilk büyük düş kırıklığına, içine düşüp yıllarca çıkamadığı o çukura götürüyordu. Gitgide huzursuz, mutsuz ve endişeli bir hale bürünmüştü. Ilgaz kız kardeşiyle ilgili bir şeyler sormak istemiş, fakat hayalin bu konuda çok hassas olduğunu fark edip sormaktan vazgeçmişti. Bu konu hakkında Ilgaz'ın hiçbir şey sormaması hayali hem rahatlatıyor hem de kırıyordu. Rahatlatması yeni bir yalan söylemek zorunda kalmadığı içindi. Kırgınlığı ise bu kadar hassas bir konuyu sormamasıyla Ilgaz'ın kendisini sevmediği sonucuna varmasındandı. Beni seviyor musun Bedir? Evet. Ne kadar? Çok. Ne kadar çok? Of, çok dedi ki kızım, kes şunu. Kesmeliyim artık. Sorularımı da, bileklerimi de. Kan. Seval abla, hayal kanlar içinde bileklerini kesmiş. Koşun kızlar, koşun. Allah'ın belası, pis fahişe. Yine mi? Ambulansı arayın. Kanı durdurduk. Bir süre dinlensin, toparlanır. Oysa toparlanmıyordu insan. Bir kere dağılmaya görsün, toparlanamıyordu. O sabah dağılmıştı hayal. 85'in Nisan'ında, yağmur çılgınca yağarken, kalbi heyecandan ve korkudan göğüs kafesini delerken, sessizce kalkmıştı yataktan. Uyumamış, sabırla evdekilerin uyumasını beklemişti. Babasınınsa sızmasını. Uzun zaman önce yapılmış bir plan değildi bu. Hayal için öyle değildi. Bedir'in planı ise çok önceden yapılmıştı. Bir önceki gün söylemişti Bedir bunu ona. Kaçalım mı? O şiiri bilmiyordu hayal. Hiçbir şiiri bilmiyordu. Bir şiir ne der, insana nasıl yön verir bilmiyordu. O yüzden sormamıştı hiç kendine. Kaçmalı mıyım, kaçmamalıyım. Kaçalım demişti Bedir'e. Sonra sümüklü kızlar gibi ağlayacaksın ama. Oyun değil bu işler. Kaçacağız ve dönmeyeceğiz. Tamam demişti hayal. Aşktan sarhoş gibiydi. Aşktan sarhoş ve yaşadığı hayattan bıkkın. Özlemeyeceğim mi babanı? Hayır, bir tek kardeşimi özlerim. Kendimize bir düzen kurunca gelir görürsün onu. Peki ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ben ayarladım hepsini. Anlatırım sonra. Şimdi vakit kaybetme ve eve gidip eşyanı topla. Çok şey alma. Kimseyi işe uyandırma. Sabah 5'e kadar uyumadan bekle ve sessizce çık evden. Yokuşu in. Ben aşağıda bekliyor olacağım. Herhangi birini uyandırırsan ve yakalanırsan ben yokum. Bunu bil. Bir daha asla yüzümü göremezsin. Anladın mı? Anlamanın en anlaşılmaz, en sorgulanmaz olanı yaşamıştı hayal. En sorgusuzca kabul edişi yaşamıştı. Bedir'le kaçmaya karar verdiği gece, gök gürültülerine karışan saatin tiktak sesleri arasında yatağın içinde heyecandan sırılsıklam olana kadar beklemişti. Hayal için Akrep 5'in Yelkovan 12'nin üstüne geldiği an bitmişti hayat. Bir genç kızın kurabileceği bütün olası hayaller daha kurulmadan suya düşmüştü. Daha da acısı, çok sevdiği bir adama kaçmak, sonsuza kadar onunla yaşamak kadar masum bir hayalin gerçekleşmek üzere olduğunu sanırken kazımıştı bundan sonra kurabileceği tüm hayallerin kökünü. Aşkın, umudun, mutluluğun ve saflığın kökünü. Artık o fakir evde yaşamak zorunda kalmayacaktı. O yağlı kanepede oturmayacak, o kumaştan, o eskilikten, o görgüsüzlükten, o cahillikten utanmak zorunda kalmayacaktı. Bedir'le karyolası gıcırdamayan bir yatakta sevişeceklerdi artık. Hem okuyup hem çalışacaklardı. Çok paraları olacaktı. Pastaneden aldıkları, ortası delik olmayan gerçek yaş pastalarla kutlayacaklardı doğum günlerini. Her şeye günah, ayıp, yazık diyen birinin sürekli çevrelerinde olmadığı, özgür, çok özgür bir dünyaları olacaktı onların. Dayaksız, tokatsız, pembe, çok pembe bir hayatı olacaktı hayalin. Oysa Bedir'in ona ilk tanıttığı renk gayri meşru ve kopkoyu bir kırmızıydı. Ve Dua, bukle saçlı, hokka burunlu, ablasından başka dayanağı olmayan o küçük kız. Ama olsun, onu ilk fırsatta gelip görecekti nasılsa. Ona sarılacak, yalnız bıraktığı için af dileyecek ve hatta onu yanına alacaktı. Evlenir evlenmez. Hayal, Bedir'le evlenir evlenmez Dua'yı o hasta ruhlu anasından kurtaracaktı. Akrep 5'in Yelkovan 12'nin üzerine gelinceye dek bir yorgan altı karanlığında olağanüstü bir kararlılıkla bunları düşünmüştü hayal. Bez bir torba içine tıkıştırdığı birkaç parçalık hayatını sırtına alıp ayaklarının ucuna basa basa sokak kapısına yürümüştü. Yavaşça kapının kilidini açmıştı. Çıkmış ve yine yavaşça kapatmıştı kapıyı genç kızlığının üstüne. Başını kaldırıp gökyüzüne bakmıştı. Şimşekler çakıyordu. Birkaç kez daha çakar ve gök birkaç kez daha gürlerse Dua uykusundan uyanacak ve onun odasına koşacaktı. Ablasını yerinde bulamayacaktı, onu bulamayacaklardı. Bir sızı, belli belirsiz, incecik bir sızı kalbini yalayıp geçmişti. Artık merdivenleri çıkıp olağanca gücüyle koşmalıydı. Koşmuştu. Bedir yokuşun aşağısında sağa çekip park ettiği kapısı açık bir arabanın hemen önünde sigara içiyordu. Onu görmüştü hayal ve içi huzurla dolmuştu. Ev geride kalmıştı. Hasan Baba geride. Anason ve soğan kokusu geride. Beş vakit ezan, beş vakit azar, beş vakit fidan geride. Bir el işaretiyle gel derken diğer elinde tuttuğu izmariti yere atıp ayakkabısının altında ezen Bedir hayal sağ koltuğa geçer geçmez anahtarı çevirip marşa basmıştı. Oldu lan bu iş, aferin sana diyerek direksiyona vurmuştu sevinçten. O an arabanın teybinde çalan o günlerin en moda şarkılarından biri hayalin kulağına aylar sonra satıldığı ilk pavyonda geceye hazırlanırken bir daha çalınmıştı. Uzaktan uzağa, deler gibi, ezer gibi, her şeyi önüne serer gibi. Maskarayla boyadığı kirpiklerini elinde tuttuğu iğneyle boyadan yapışmasınlar diye birbirinden tel tel ayırırken kulağına yeniden çalınan o şarkı içindeki tüm telleri bu kez pişmanlıkla titretmişti. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirine yapılmış bir besteydi bu ve Ahmet Kaya o Davudi sesiyle okuyordu şarkıyı. Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil ne kurbağa. Öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki bir yanım mavi yosun çalkalanır sularda. Dostum, dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Hayalin her yağmurda su basan bir bahçesi yoktu artık. Bir ailesi yoktu. Okulu, arkadaşları, fidan annesi, babası, duası yoktu. Kimsesizdi. Eline iğne ve gözlerine aynadan yansıyan yüzünden bir saniye bile ayırmadan sonuna kadar dinlediği şarkının daha önce fark etmediği sözlerini duyduğu o gecenin sabahında hayal yatağında baygın bulunmuştu. Ona bir şişe dolusu hapı yutturan şarkının o gece fark ettiği son sözleriydi. Anam gider, Allah Allah, kızım düşmüş sokağa. Öyle bir yerde olmak isterken öyle bir yerdeydi ki çığlık çığlığa ölmek istemişti. İlk isteyişi o geceydi ve sonra defalarca. Hayal işten dönüp kendini attığı kanepede elinde Duanın ince künyesini evirip çevirirken geçmişinden kurtulamıyordu. O sabahtan, o acı hatıradan, ardından gelen daha da acı hatıralardan, o şarkının sözlerinden, aldanmışlığından, kırılmışlığından, ona yapılan haksızlıktan, üzerine aşk giyinmiş ahlaksızlıktan, o Allahsızdan, akılsızlığından, aşağılanmalardan, hiçbir vakit kapağını açamadığı çeyiz sandığından, sandığından çok başka bir yere savrulan hayatından ve vicdanından. Gitgide daha da derinleşen bu çukur, çıkmak için yıllarca emek verdiği bu çukur, Ilgaz'a oyalanı söylediği sabahtan beri onu içine iyice çekmişti. Debelenip duruyordu. Zamanın hiçbir suçu ve günahı affetmediğini, affetme eyleminin insanın kendi içinde olup bittiğini bilen biriydi hayal. Elbet o da bu yalan için kendini affedecekti bir gün. Ama ne zaman? Ve zaman ve dua ve masumiyet onu hiç affetmeyecekti. Biliyordu. Affedici olmayan zamana karşı affedici olan Allah'tan medet ummaya başlamıştı. Bu aklına fidana düşürmüştü. Nefret ettiği o kadının hayali, hayalin Allah'la arasında bir elçi gibiydi. Hayal Allah'ı tanımıyordu. Tanımak ve inanmak için önce hissetmek gerekirdi. Öylesine perişan bir hayat yaşamıştı ki, onu tanımaya, ona inanmaya ve onunla bir iletişim kurmaya ne gerek görmüştü ne de vakit bulabilmişti. O Allah'ın ittiği, sevmediği, korumadığı biriydi. Hep böyle düşünmüştü. Ancak korkulan birine saygı duyulması gerektiği beynine çok küçük yaşlarda işlenmişti. Oysa saygı korkulanın değil sevilenin hakkıydı. Bunu bilmiyordu. Fidan Allah'tan korktukça ve bu korkuyu kızlarına dayattıkça hayal inat etmiş ve ondan zerre kadar korkmamıştı. Bu belki de kendini korumak için geliştirdiği bir tepkiydi. Korkması için dayatılana karşı geliştirdiği bir korkusuzluk duygusu. Fidan, Allah'la onun arasına girmiş ve bir daha da çekilmemişti aralarından. Duaya karşı hissettiği suçluluk bütün bunları fark etmesine sebep oluyordu. Allah yalnızca Fidan'ın değil, nefes alıp veren, umudunu kesmemiş herkesin Allah'ıydı. Bir akşam bütün bunları derin derin düşünürken farkına bile varmadan sessizce kalktı uzandığı kanepeden. Künyeyi sehpanın üzerine bıraktı. Hipnoz edilmiş gibi farkına varmaksızın banyoya yürüdü. Musluğu açtı, elini yüzünü yıkadı. Fidan'ı defalarca izlemişti bunu yaparken. Kare kare önüne serildi o sahne. Avuçlarında biriktirdiği suyu kaldırıp havaya diktiği bileklerinden aşağı bıraktı usulca. Su dirseklerine kadar aktı. Fidan'ın bunu yaparken dudaklarını sürekli kıpırdattığını biliyor fakat onun içinden okuduğu duaları bilmiyordu. O dualar yerine içinden hep aynı şeyi söylemeye başladı. Affet beni dua. Affet beni dua. Beni affet. Allah'ım dua beni affetsin. Sen beni dua için affet. Biriniz beni affedin artık. Kulaklarını ve kulaklarının arkasını ve ayaklarını da bu sözleri mırıldanarak yıkadıktan sonra salona geçti. Fidan'ın kapandığı seccadeye benzer bir şeyler arandı. Dolaptan katlı bir çarşaf çıkarıp açtı. Onu yeniden katlayıp bir seccade boyutuna getirdi. Hangi yöne sereceğini düşündü bir an. Kıble neresiydi? Fidan bir komşuya gittiği an ilk bunu sorardı. Sağına soluna bakındı. Bilemedi. Ve sehpanın üzerine bıraktığı künyeyi aldı avucuna. Çarşafı odanın ortasına serdi ve künyeyi çarşafın üzerine bıraktı. Oraya koyacaktı başını. Kıblenin orası olmasına karar verdi. Duaya hazırlanan birinin en azından buna hakkı olması gerektiğini düşündü. Ellerini göğsünün üzerinde birleştirdi. Ne tür bir dua okuyacağını bilmiyordu. Kız kardeşinin Fidan'ın ağzını kıpırdatması için yaptığı tanımı hatırladı. Küçük kız, kadın ağzını her oynatışında "Annem sakız çiğniyor" derdi. Hayal sakız çiğnemedi. Hep aynı şeyleri söyleyip durdu. Affet beni dua. Sen tertemizsin. Kirli olan benim. Sen benim biricik kardeşimsin. Hep öyle kalacaksın. Öyle demek istemedim. İnan ki istemedim. Ona aşık oldum. Kaybetmek istemedim. Ağzımdan bir anda çıkıverdi. Çok pişmanım duam. Çok pişmanım. Sen pişmanlık nedir bilir misin? Dilerim hiç tatmamışsındır bu duyguyu. Dilerim hayatın benim gibi bu duyguyla savaşarak geçmiyordur. Sen gök gürültüsünden korkup yanıma koşan, yatağıma giren, bana sarılan o küçük kızın masumiyetiyle seviştiğin bir hayatı sür istiyorum. Bunu bütün kalbimle istiyorum. Senin o masumiyetine bile el uzatan, utanılası ablanı affetmeni istiyorum. Fidan gibi eğile kalka, başını çarşafa dayayarak bir süre orada kaldı. Ellerini dizlerine aktardı, başını bir sağa bir sola çevirerek hep aynı duayı etti içinden. Dua. Hayal bunu o akşamdan sonra da yaptı. Bir süre sonra bu eylem onun içini ferahlatmaya başladı. Buna namaz da denemezdi. O sadece arındığına inanıyordu. Kirli bir geçmişi düşünmektense temiz bir çarşaf üzerinde kardeşinin onu affetmesi için Allah'a yalvarmak daha iyiydi. Ruhuna iyi geliyor, onu besliyor, affedildiğine inanmasını sağlıyordu. Birkaç hafta boyunca her gece bunu yaptı ve fakat Ilgaz'ın evine geldiği ve kadehlerce içtikleri bir gecenin sabahında uyandığında o çarşafı kendisinin ve Ilgaz'ın üzerinde serili buldu. Çarşaf Ilgaz geldiğinde katlı bir şekilde kanepenin üzerinde duruyordu oysa. O gece öylesine sarhoş olmuş ki artık mabedi gibi olmuş o çarşafın çıplak bedenlerin üzerine nasıl serildiğini, bunu kimin yaptığını asla hatırlayamadı. Tanıdığı günden bu yana birlikte olmak için çıldırdığı adamla birlikte uyandığı ilk sabah o çarşafın çiçekli desenli dokusu bile ona bir çiçek bahçesi yerine bir mezarın kapkaranlık soğukluğunu hediye etmişti. O sabahtan itibaren hayal, yeryüzünde temiz olan her şeyi kirletmeye programlanmış bilgi olarak yaratıldığına inanıyordu. Ne kadar çabalasa da olmuyordu, beceremiyordu. Kimileri için mutluluk, yutulması zor bir lokma gibiydi demek ki. Kimileri için mutluluk, geç kalınmış, geri alınamaz, bedeli ödenemeyecek kadar pahalı, sarp ve ağırdı. Vazgeçti. Duaya ve Allah'a kendini affettirmeye çabalamaktan vazgeçti. Yaptığı bu son hatadan insanın kendini affetmediği bir yerde Allah'ın da onu affetmeyeceği sonucunu çıkardı. Ona göre Allah'ın affediciliği onun insanın içine yerleştirdiği kendini affetme gücünün oranına bağlıydı. Demek ki içindeki bu güç yeterli değildi. İyiye yönelik ne yapmak isterse istesin berbat etmenin bir yolunu buluyor, o arzuyu ve saflığı koruyamıyordu. Etrafına şöyle bir baktığında koruyabildiği tek şeyin dükkanındaki incecik cam eşyalar ve en değerli parçalar olduğunu fark etti. Heba ettikleri ise saymakla bitmiyordu. Genç kızlık, saflık, aile, aşk, zaman, değerler ve pırıl pırıl bir kız kardeşin hatırası. Hayal her şeyini yitirmişti. Geriye bir tek Ilgaz kalmıştı. Bir tek ona duyduğu aşk. Korumak, saklamak, kıymetini bilmek, geleceğine taşımak istediği tek değer oydu. Her neye mal olursa olsun onu kaybetmemeye yemin etti. Ilgaz hayal için hakkında hiçbir şey bilmediği bir kadının tertemiz mazisiydi artık. İzmir, Kasım 2009. Yalnızca bir cümleyle hayatların kurtulması, ölümlerden dönülmesi, tıkanmış işlerin yürümesi, suya düşmek üzere olan hayallerin gerçekleşmesi sırf filmlerde ve romanlarda olan bir şey değildi. Hayatın kendisini sunuyordu bunu insana. Vazgeçtim, baharı aramayacağım hayal. Sen de bırak artık cümlesi, hayal için her şeydi ve bu cümle tam da bu şekliyle çıkmıştı Algaz'ın ağzından. Hayatı boyunca kendini bu cümleyi duyduğu andaki kadar mutlu ve huzurlu hissetmemişti. Ilgaz'la hiç olmadığı kadar yakınlardı. Neredeyse her geceyi birlikte geçiriyorlar, sohbet ediyorlar, sevişiyorlar, içiyorlar ve dertleşiyorlardı. Bütün çarşı onları artık birer sevgili gibi görmeye başlamıştı. Ilgaz'ın çekimserliği ve hayalin korkuları yüzünden hissettirilmemesi gereken bir gerçekti bu, fakat gerçekti. Hayal bunu görüyor, hissediyor ve fakat dile getirmiyordu. Ilgaz'ın cephesinde ise tamamen bir uyuşma hali hüküm sürüyordu. O, çevreleri tarafından birer sevgili gibi göründüklerinin farkında bile değildi. Hayalin sevgililiğine inatla karşı duran bünyesi, ait olduğu beden ve ruhla alay edercesine yakınlaşıyordu hayalle. Bir gün önce kesin ve net olarak hayalden uzaklaşma ve araya mesafe koyma kararı alıyor, çok değil birkaç saat sonra bu kararın tam zıttı şeklinde davranıyor, kendini ya hayalin kapısında, ya üzerinde, ya yanı başında buluyordu. Bu şekilde bilinçsizce davranmasının sebebi hem bahara olan nefreti, hem bahara olan özlemi, hem de artık o şehre dar gelen ruhuydu. Kabına sığamıyor, İstanbul'a dönmek, bu şehri ve hayali terk etmek istiyor, fakat yapamıyor, bocaladıkça bocalıyordu. Tam bir boş vermişlik hali yaşıyordu. Gündüz dükkanda pikaplar ve plaklar, operalar ve besteler arasında kayboluyordu. Gece kendi evinde değilse hayalin koynunda, onun yatağında, kanepesinde, içki kadehlerinde. Birkaç aydır bazı geceler evine kapanıyordu. Bir hikayenin peşindeydi. Bahar'ın ona yaşattığı bu ani terk edişin boşluklarını farklı şekillerde doldurarak yaratma çalıştığı bir hikayeydi bu. Onlarca farklı versiyon yazmıştı. İşin içinden çıkamıyordu. Gerçekteki hikayenin tüm bilinmez boşluklarını farklı şekillerde kurguluyor, hiçbirini beğenmiyor, çalışma masasının dibinde duran çöp kovası buruşturulmuş kağıtlarla dolup taşıyordu. Hırsından ağladığı geceler hayali evine çağırarak ya da hayalin evine giderek son buluyordu. Sabahları onun yanında bitkin, kendinden nefret eder bir halde, sevmeden sevişmiş bir bedenin ağırlığıyla uyanıyordu. Bahar'ı kağıtlara ruh hastası olarak yazmış, yakıştıramamış atmıştı. Bahar'ı kağıtlara tehdit eden, çaresiz bir kadın olarak yazmış, korkmuş, kağıda buruşturup atmıştı. Bahar'ı aldatan, yalan söyleyen, ahlaksız bir kadın olarak yazmış, bunun gerçek olduğunu sanmış, titremiş, aldatılmayı erkekliğine yedirememiş, kağıda buruşturup atmış, yatağına enlemesine yatmıştı. Bahar'ın hikayesini bir kenara atmış, başka bir hikaye yazmaya başlamıştı. Becerememişti çünkü aramaktan vazgeçtiğini söyleyen diline inat, kalbi Bahar'dan başkasına, algısı ise o büyük bilinmezden ötesine kapalıydı. Bir labirentin içine sıkışıp kalmış gibi hissediyordu. Saçları ve sakalları uzamıştı. Ömrün kısalıyor. Onlar uzadıkça ömrün kısalıyor ahmak. Bırak artık şu işin peşini. Bırak şu orospunun peşini diye bağırıyor, sonra ağzından kaçırdığı bu sözcük için kendisiyle kavga ediyordu. Baharlı anları hatırlıyor, bir gece daha yaşıyor, Bahar'a bu sıfatı yakıştıramıyor, bu gidişin arkasındaki gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için çıldırıyordu. Onların yaşadıkları şey kısa da olsa bir rüya gibiydi. Bir kadın bu kadar yalanı planlı ve programlı bir şekilde asla söyleyemezdi. Dili söylese bile gözleri Bahar'ınkiler kadar masum bakarken söyleyemezdi. Dili doğru söylese gözleri açık verirdi. Gözleri vermese o açığı dili verirdi. Başka bir şey vardı. Var mıydı yoksa kendini mi kandırıyorsun? Başka bir şeyin varlığı sana söylenen yalanı bu terk edişi haklı çıkaracak diye mi yoksa bu inancın? Koruduğun o değil, yalnızca kendinsin. Bu sorgu bitip tükenmemecesine devam ediyordu. Ilgaz'ın kağıtları boş kaldıkça kalbi Bahar'a duyduğu aşktan ziyade Bahar'ın açtığı yaranın öfkesiyle doluyordu. İnsan hayatında birinin meydana getirdiği boşluğu bir şekilde ve istemese de başka biriyle doldurmaya, birinin açtığı yaradan sızan kanı başka birinin uzattığı merhemle durdurmaya meyleden bir zavallıydı. Ilgaz büyük bir düş kırıklığıyla meydana gelen bu boşluğu, büyük bir düş kırıklığı yaratacağını bile bile hayalle dolduruyor, bunu yaparak insan bencilliğinin en eski, en tanıdık, en hayvani ispatında bulunuyordu. İnandığı ve onu yeniden alkışlara kavuşturacak bir hikaye yakaladığı an, o kadını ve bu şehri terk edeceğini bile bile yapıyordu bunu. Bunu hayal de biliyordu aslında. Aşık olmadığını ve yazabildiği an kendisinden vazgeçeceğini bildiği bir adamı, yazabilecek bir şey olduğunun bilinciyle tutmak istiyordu artık elinde. Yazının gücünün mazisinden daha güçlü olduğunu fark etmiş, bu güç hayalin yaralarını iyileştirmeye başlamıştı. Hayal için Ilgaz, sevilen bir adam olmasının yanında geçmişle bitmek bilmeyen savaşının ardına serpilen umut sözcükleri gibiydi. Mazi ardında en acımasız şekliyle dururken, onu kağıtların üzerine sözcüklerden ördüğü bir ağla yeniden yaratarak yatırdığında mazinin acımasızlığına katlanabiliyordu. Ilgaz'sa o ağın sıklaşmasını önleyen, hayatın hava almasını sağlayan bir bekçi gibiydi paragraf başlarında. Ilgaz bir kenar süsüydü. Hayalin, hayatının süsüydü. Tecrübeli bir yazar olarak Ilgaz, acısının yaratıcılık üzerindeki etkisini biliyor ve bunu kullanmak için bin türlü yola başvuruyor. Hayal ise yazıyı yeni keşfetmiş biri olarak Ilgaz'ın yokluğuyla sözcüklerden mahrum, geleceksiz ve tamamen mazisiyle baş başa kalacağını, sevdiği adamdan ya da yazıdan da olacağını sanıyordu. Birbirlerine bu kadar kalın urganlarla tutunmuş olduklarını sanan bu iki insan için zamansız gelen bir telefon bile onları birbirlerine bağlayan kalın urganlar değil de birer pamuk ipliği olduğunu gösterebilirdi. Öyle de oldu. Ilgaz, dükkana gelen kargo görevlisinin elindeki paketi alıp görevlinin elindeki kağıdı imzaladı. Paketi açtı. Yüzünde haftalardır ve ilk kez gerçek bir gülümseyiş belirdi. Bir plaktı bu. Muharrem abinin nicedir istediğini söylediği bir Medihaşen plağı. Uzun aramalardan sonra ele geçirmişti onu. Masasının çevresini dolaştı, kendini keyifle koltuğuna bıraktı. Kontrol etmek için plağı pikaba yerleştirdi. Tatlı bir cızırtı eşliğinde başladı şarkı. Medihaşen'in o pürüzsüz sesi, plağı kaydedilirken oluşan o incecik pürüzlü yolun üzerinde kayıp gider gibi, sessizce düşer gibi akıyordu insanın ruhuna. Bir Avni Anıl bestesiydi. Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı? Ben seviyorum demek çok kolay, çok kolay, çok kolay. Hadi öl deyince ölen var mı? Hey aslanım be, kusursuzsun, çiziksizsin, takılmıyorsun, tapılıyorsun diyerek fırladı yerinden. Masayı tekrar tekrar dolaştı, kapıyı açtı ve çıktı. Muharrem abinin sahaf dükkanına gidecekken durdu, döndü ve önce Hayal'in dükkanına geçti. Heyecanla açtı kapıyı. Hayal bir müşteriyle ilgileniyordu. Ilgaz'ın geldiğini görür görmez masasına doğru seyirtti ve müşteri içeri girmeden az önce yazmakta olduğu kağıtları ona hissettirmeden ters çevirdi. Ilgaz'ın böyle bir şeyi hissedecek hatta görecek hali bile yoktu. Çok heyecanlıydı. Hayal, Muharrem abi için sipariş ettiğim plak elime ulaştı. Harika. Bu sahneyi kaçırmamalısın. Şimdi gidip Muharrem abiye vereceğim. Sen de gel hadi. Hayal müşteriyi işaret ederek biraz beklemesini istedi. Tamam dedi Ilgaz. Oturdu ve başını kaçırdığı pazarlığın bitmesini istedi. 250 son diyordu Hayal. 225 olsun ayağım alışsın diyordu müşteri. Üzgünüm dedi Hayal. Gerçekten kurtarmaz. Peki dedi kadın ve Hayal mint yeşili iki zarif gaz lambasını paketlemeye koyuldu. Müşteri parayı ödedi. Hayal gülümsedi. Yine beklerim dedi. Görüşmeler arasında yolcu etti müşterisini. Kızım o kadar para eder miydi o lambalar? Fazlası bile ederdi. İncecik işlemeleri vardı. Sen ne anlarsın? Yalancı. Sensin o. Ne iyi iş bu be. Alemi kapı önüne koyduklarından para kazanıyorsun ha. Birinin kapı önüne koyduğu bir diğerinin her şeyi olabilir yönetmenim. Tıpkı senin hikayelerin gibi. Vay. Fena vurdun şimdi bak. Ama epeydir kimse kapı önüne bir hikaye atmıyor. Baksana tık yok bende hala. Ah bir bilsen ne çok acıdım. Hadi hadi. Muharrem abinin sevincini görmek için sabırsızlanıyorum. Üçer kadeh buzlu beleş rakı içiyoruz bu akşam. Gör bak. Hayal bir kahkaha patlattı. Pis çıkarcı seni. Kalbimi kırıyorsun ama. Kaç para bu haberin var mı? Hediye edeceğim. Aman iyi hadi. Çıktılar. İki adımda Muharrem abinin yanındaydılar. Adam akşam üzeri keyfi hazırlığı yapıyordu. Üst üste dizdiği kitapların üzerine bir kadeh koymuştu. Bir çay tabağında 3-4 adet zeytini de hazırdı. Ilgaz da Hayal'in gülüşerek içeri girdiklerini görünce gözlüklerin üzerinden baktı. Hoş gelmişsiniz gençler. Geçin geçin. Bu ne neşe böyle Allah bozmasın dedi gülerek. Bir sürprizim var abi. Hayırdır? Ilgaz arkasına sakladı plağı çıkardı ve bir kahkaha attı. Bir bakalım bu kime gelmiş? Muharrem abi uzandı, plağı aldı, şöyle bir baktı gülümsedi. Avni Anıl Üstad dedi Ilgaz'a döndü. İşte şimdi beni ihya ettin be evlat. Koy, koy hemen de dinleyelim. Öyle olmaz o, oturun bakalım. Birer kadeh de size getireceğim. Abi hava kararmadı daha, müşteri gelir. Sen dinle biz sonra geliriz. Hava kararsa ne yazar, kararmasa ne yazar oğlum. Gün doğdu gün. Geçin diyorum. Bu saatten sonra gelse bize eşlik edecek öğrenciler gelir. Kimden çekineceğiz? Birkaç dakika sonra kadehler tokuşturuldu. Mediha Şen billur gibi çağlıyor, sitem edercesine soruyordu. Hadi öl deyince ölen var mı? Dükkana girip kitap arayan birkaç gençle ara ara bölünen derin sohbet yarım saat kadar sonra bölünmemecesine uzayıp gitti. Sokaktaki bütün dükkanlar bir bir kapandı. Çaycı Seyfi başını uzattı, iyi akşamlar diledi ve o da gitti. Billur sesli bir kadın bittikçe başa alınarak yeniden dönmeye başlayan bir plan üzerinden uzanmış, akşamı sistemiyle güzelleştirmişti. Ilgaz'ın cep telefonunun zili şarkının arasında zor duyuldu. Telefon mu çalıyor Ilgaz diye sordu Hayal. Sevip de her zaman gülen, gülen, gülen var mı? Yok canım, bilmem. Çalıyor. Ben seviyorum demek çok kolay. Hakikaten ya çalıyormuş. Alo, hadi öl deyince ölen. Ilgaz Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Sevip de her zaman. Rica etsem bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşır mısınız? Ilgaz şaşırmıştı. Yavaşça yerinden kalktı. Üst üste dizilmiş kitaplar arasından kendine bir yol bularak kapıya, oradan da sokağa erişti. Hayal'in gözü Ilgaz'ın üzerindeydi. Alo, Ilgaz Bey, orada mısınız? Evet, şimdi nasıl? Ben kiminle görüşüyorum? Yalnız mısınız? Evet, ben Yasin Sayılgan. Kim? Yasin Sayılgan, Bahar'ın eski eşi. Sizinle çok mühim bir konu üzerinde konuşmam gerekiyor fakat konu çok hassas. Çok rica ediyorum bu konuşmadan Hayal Hanım'ın bilgisi olmasın. Ne? Ya Yasin mi? Sen o aradığım şerefsizsin öyle mi? Bahar'ın eski kocası yani. Beni dinlemeden önce bir yargıya varmayın ve sonradan pişman olacağınız herhangi bir şey söylemeyin Ilgaz Bey. Önce beni dinleyin. Söyle ne söyleyeceksen. Telefonda olmaz. Bana bir randevu verin. İstanbul'dayım. Benimle görüşmeyi kabul ederseniz sabah uçağıyla oraya geleceğim. Hemen gel hemen. Bakın önce bir söz vermeniz gerek. Bu telefondan ve bu randevudan Hayal Hanım'ın haberi olmaması gerek. Hayal'in bununla ne ilgisi var? Sizinle konuştuğumda anlayacaksınız. Çok mühim, lütfen. Peki ona söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Nerede buluşacağız? Bir dakika, bilemedim bir an. Alsancak, yok konak. Evet, konak bir yer. Mandolin kafe. Saat? Öğleden sonra 2 uyar mı? Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öpücük de olasaydım bari. Öpseydim bir de iti. Ilgaz Allah belanı versin. Ne yapayım? Peki ya ne yapsaydım? Bütün cevaplar o adamda. Her şey onun iki dudağının arasında. İçeri dönmeyen Ilgaz'ın peşi sıra dışarı çıkmıştı hayal. Ilgaz birden onu karşısında gördü. Hayale ne ilgisi vardı ki konunun? Ona ilk kez çok yabancı gelen bir gözle baktı karşıdan. Sırtına bir şey almadığı için Kasım soğuğunda titreyen, kollarını göğsünün altında birleştirmiş, endişeli gözlerle sevdiği adamın ağzından çıkacak cümleyi bekleyen, uzun, solgun ama çok güzel bir kadın duruyordu karşısında. Hemen her gece koynunda sabahladığı, omzunda ağladığı, kendisi antikacı, kız kardeşi fahişe olmuş yapayalnız bir kadın. Onun Bahar'la, Yasin itiyle ne ilgisi vardı? Dükkanın açık kalmış kapısından az önceki şarkı yayılıyordu. Aşk nedir, nasıldır, bilen, bilen, bilen var mı? Hadi dönmüyor musun, merak ettik. Geldim geldim, İstanbul'dan bir arkadaş aradı da. Tamam hadi gel, Muharrem abi coştu, şiir okuyor. Yine mi? Dükkana girdiler. Ilgaz'ın kalbi yaralı bir kuşun kanatları gibi çırpınıyordu. Ne diyecekti bu adam? Bahar neredeydi? İyi miydi? Neler olmuştu ve neler olacaktı? Ve Muharrem abileri o sitemkar şarkının eşliğinde tok sesiyle bir şiir mırıldanmaya koyulmuştu çoktan. Ezberden ve bu kez Attila İlhan'dan. Başını kaçırdıkları şiiri tam da en olmayacak yerinden itibaren yakaladılar. Karanlığın arkasında kıvılcım gözlü orospular. Gölgelerine yaslanmış evliya gibi bekliyorlar. Işıklar kırmızı yandığı zaman duracaksın. Ben değiştim biliyorum. Hem sakal bıraktım. Soğuk gözlerinde buğulanmıştı. Ölsen tanıyamazdın. Hatta Ricardo bile. Hani vatansız Ricardo burnumun dibinden geçti geçen gün. Beni tanıyamadı. Oysa Avuşalet'te akşam sabah beraberdik. Üçümüz Viyana kahvesi ve sıcak rom içerdik. Üçü tıka basa tozlu kitap dolu bir sahafta rakı içiyorlardı. Ilgaz tedirgin bir bakışla Hayal'in yüzünü yokladı. Hayal sessizce gülümsedi, sigarasından bir nefes çekip üfledi ve havaya dağılan dumanın arkasında gözlerini yere indirdi. Acı insanlar gibi değildi, kaşarlanmıyordu. Ilgaz kız kardeşini hatırladığını düşünerek onun için üzüldü. Bu şiir de Nedim şiiri gibi bir etki yaratmıştı kadının üzerinde. Kucaklamak istedi onu, orada, hemen oracıkta. Yapamadı. Hayal kız kardeşini hatırlamıştı. Doğru. Fakat hakkında söylediği o acımasız yalandı hatırladı. Ve kendisi hakkındaki o lanet gerçek. Yine bir şiir, yine Hayal'in suratına bir tokat gibi çarpıyordu gerçeği. Muharrem abi, yalnızlıktan da kurtulup yalnız kalmak isterim dedi ve sustu. Kadehler bir kez daha tokuşturuldu. İçtiler. Medya Şen hep aynı soruyla bitiriyordu şarkıyı. Ya da bu sorunun verilecek bir cevabı yoktu. Cevabı alıncaya dek sorulacak biriydi sanki. Hadi, öl deyince ölen var mı? Öl deyince kimsenin ölemediği bu hayatta. Hayat, dur deyince herkesin duracağı şeyler yaşatırdı bazen insana. Ve yakında herkes duracaktı. Şiirdekinden de ani, şairin istediğinden de çabuk. Çünkü ışıklar bu kez koyu kırmızı yanacaktı. Ayrım sonu. Sayfa 203.